Erguvan Kapısı, Oya Baydar, 5. Ayrım, Sayfa 80. Sarı kireç badanalı, derli toplu görünümlü, ikinci bir kat çıkma umuduyla çatısı kapatılmamış bir gece kondunun kapısını, söylenildiği gibi önce iki kere kısa, sonra bir kere uzun çalıyorum. Kafamın içinde nerelerden çıkıp geldiğini bilmediğim dizeler. Sarı badanalı evlerde kazanlar kaynar, sarı badanalı evlerde günah işlenir her gece. İlk gençliğimi şiirlerinden biri olmalı. Yine günah işleniyor sarı badanalı evlerde, farklı günahlar diye düşünüyorum. Kapı aralanıyor, ince uzun yüzlü, esmer sarı benizli bir delikanlı ciddi bir yüzle içeri buyur ediyor. Buyur bacım, bayanlar avludalar. Kadınlar sözcüğünü kaba bulup bayanlar diyen kenar mahalle kibarlığı. Bizimkilerin jargonunda bacım demek aslında seni şey yapmayacağım güvencesi vermektir. Çünkü kadın erkek arasındaki birinci ilişki cinseldir halkın kültüründe derdi Ömer. Devrimcisi, komünisti fark etmez. Ortak kökenimiz köylü devrimciliğidir. Bunu hatırlayıp gülümsüyorum. Evin arka kapısı iki tarafı yüksekçe duvarlarla çevrili, önü şahane bir boğaz manzarasına bakan yarı taş döşeli, yarı toprak bir avluya açılıyor. Avlunun önünde dik bir bayır ve dikenli teller var. Kadınlar avlunun ortasında, üzerine çiçekli muşamba örtü serilmiş bir masanın etrafında oturmuş çay içiyor. Dantel örüyorlar. Yüzlerinde ilgiden çok merak ve gizli bir alay okuyorum. Ya da yerimi yadırgadığımdan olmalı, bana öyle geliyor. Ötekilere göre daha yaşlı görünen, başına beyaz tülbent bağlamış güleç yüzlü şişman, koltuk altlarının teri uzun kollu, lacivert bluzun göğsüne kadar yayılmış bir kadın, fıkır fıkır gülerek masaya buyur ediyor. Sağ ol deyip altıma itilen plastik sandalyeye oturuyorum. Umut kendini güvenlikte hissetmediği zamanlar yaptığı gibi başını kucağıma gömüyor. Delikanlıyı bizim veletlerin yanına götüreyim, oynarlar diyor kapıyı açan çocuk. Başıyla dikenli tellerin öte yanında, bayırın biraz altında, toz toprak içinde oynayan çocukları işaret ediyor. Gidip kardeşlerle oynar mısın Umut? Biz teyzelerle, ablalarla konuşurken canın sıkılacak. Gitmek zorunda mıyım anne? Gitsen iyi olur, bak ne güzel oynuyorlar. Onlar oynamıyor, bir kediyi çekiştiriyorlar ama. Daha iyi ya, git kediyi kurtar. Kapıyı açan delikanlının peşinden isteksiz isteksiz gidiyor. Çocuğun yukarı kaldırıp araladığı dikenli telin altından geçip bayır aşağı dikkatli ve acemi adımlarla yürüyor. Düşme sakın, dikkat et. Merak etme bacım, ben göz kulak olurum diyor ardından seyirten genç çocuk. Masanın etrafına 6 kadın dizilmiş, ikisi çok genç, birini daha önce dernekte gördüğümü hatırlıyorum. Ötekiler daha yaşlı görünüyorlar. Kendimi o masada fazlalık gibi hissediyorum. 4 gözle beklenen, umut bağlanan bir kurtarıcı değil, katlanılan biri gibiyim. Devrimci bir bacımız gelecek, onu iyi dinleyin mi demişlerdir acaba? Ya da bilinçlenmemiz gerek mi demişlerdir? Yok canım, bu kadar da kelek değiller ya. Neden bu kadar güvensizim, neden içten içe küçümsüyorum bu insanları? Küçük burjuva aydın kompleksi derdi Ömer. Aslında halkı sevmeyiz, küçümseriz, onlar da bizden pek hoşlanmaz ya. Mesele işçi sınıfının, halkın kendi önderlerini kendi içinden çıkarması. Lenin, işçi sınıfına bilincin dışarıdan, aydınlardan götürüleceğini söylerken tam da bunu aydınlatmak istiyordu. Yapmamız gereken işçi önderlerini, halk önderlerini yetiştirmek. Önüme konulan şekeri içine atılmış koyu buruk çayı şekeri karıştırmadan içmeye çalışıyorum. Sıcakta çay içmek buz gibi su içmekten iyidir diyor kadınlardan biri. İçin soğudukça sıcaklığı daha fazla duyarsın. Çay içini ısıtınca içinin sıcaklığıyla dışarısı bir olur, fazla terlemezsin. Doğru. Hiç düşünmemiştim ama akla yakın geliyor. Biz Erzincanlıyık. Bizim oralarda çay kıtlama içilir. Bazen de varsa pekmezli. Bilir misin? Bu şehir yerinde alıştık böyle şekere. Sen ne taraftansın bacım? Adını bağışlasan, örgüt çalışmalarında ne zaman kod adı kullansam yüreğimde duyduğum sıkıntı sesime yansıyor. Adım Neşe diyorum. Biraz sohbet edelim, birbirimizi tanıyalım diye geldim. Nasıl yaşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz, neler düşünüyorsunuz, hayatınızdan memnun musunuz? Böyle konular işte. Ne yapacağım bizi öğreneceğin de, şu tozun çamurun içinde debelenip gidiyoruz işte. Herifler iş buldukça çalışıyor, biz de buldukça yiyoruz. Bir de atlarına yatıp karnımızı şişiriyoruz, şu etrafta dolanan sümüklü bebeli sıçıyoruz. Hepsi birden keyifle kıkırdaşıyorlar. Alaycı, küfürbaz, müstehcen sözlerini dışarıdan gelmiş yabancıya karşı bir kalkan gibi kullanmaya çalışıyorlar. Biz fabrikada çalışıyoruz. Biz işçiyiz diyor genç kızlardan biri. Kadınların konuşmalarında utanmış bir hali var. Esmer yüzünde bol kaşlı kara gözleri parıldıyor. Uzun boyunlu, ince uzun parmaklı, koyu kestane saçlı, uzun boylu bir kız. Hangi fabrikadansınız? Aha şu Levent'in karşısındaki. Bu daha yeni girdi. Ben 3 yıllık işçiyim. İşçiyim derken sesine yansıyan gurur ve meydan okuma hoşuna gidiyor. Belli ki birileri daha önce hafiften değmiş bu kıza. Birden Umut'un ağlamasını duyuyorum. Çocuklar görünmüyorlar. Bayırın eteklerine doğru inmiş olmalılar. Yüreğim çarpıyor. Telaşsız görünmeye gayret ederek avluyla kırları ayıran dikenli tellere doğru koşuyorum. Umut içini çeke çeke ağlıyor. Beni görünce ağlaması daha da artıyor. Çocuğa bir şey oldu galiba. Belki de düşmüştür. Bir bakayım diyorum. Beni ısırdılar diye ağlıyor. Çocuklar arkamdan ittiler. Otların arasına yuvarladılar. Orada ısırdılar beni. Kim ısırdı? Otlar ısırdı. Çıplak bacakları yer yer kızarmış, şişmiş. Isırgan denir o otlara diyorum. Kafamda çocukluk günlerinden kalma bir tekerleme. Dakır dalak yakar seni, soğuk sular yıkar seni. Şimdi soğuk suyla yıkarız, geçer. Isırgan otlarına dikkat etmek gerekir. Kadınlardan biri sopayı kapıp bayır aşağı koşturuyor. Size eşek sıpaları, size ananızı bellettiğimin piçleri. Derinin sesiyle irkiliyorum. Dalıp gittin Ülkü, yoruldun mu yoksa? Yanımda yürüyen çocuk Umut değil. Ben de bu yokuşları artık seke seke bir koşuda tırmanamıyorum. Nefes nefese kalmışım. Bu yokuşları 20 yıl önce de tırmanırdım. O zamanlar buralar bütün kırdı. Tek tük kulübeler vardı, bir de aşağılarda dere yatağına doğru Karadenizlilerin seraları. Vadi içinde ilk gece kondular kuruluyordu. Karşı tepedeki gece kondu mahallesinde kadın çalışması yapmaya gelirdim. Ne çalışması? Kadın çalışması. Kadınları bilinçlendirmek, kendi haklarına sahip çıkmayı öğretmek, devrimi hazırlamak niyetiyle örgüt adına yaptığımız işler. O yıllarda buralar boştu daha. Ama karşıdaki bayırlarda kurulu gece kondu mahalleleri kurtarılmış bölge sayılırdı. Her türden devrimci grup buralarda üstlenmişti. Dikkat çekmeyeyim diye uzun etekler, yaz sıcağında kollu bluzlar giyerdim. Umut'u da sürüklerdim yanımda. Tarife göre şuradan sağa döneceğiz. Daha önce adını bile bilmediği bu semti, burada görüştüğünü söylediği insanlara nasıl ulaştığını sormamı bekliyordu. Marifet göstermiş küçük bir çocuk gibi başarısını takdir etmemi istiyordu. Beni buralara sürüklediği için kızgındım ona. Gönüllü ve meraklı görünmemeye kararlıydım. İçimi her yoklayışımda bu işe bulaşmak istemediğimi, belki de korktuğumu, bu ağırlığı taşıyamayacağımı hissediyordum. Nereden öğrenmişse öğrenmiş, bana ne? Biri yardım etmiştir, belki amcası, belki de Cem. Yine de aferin kıza, tuttuğunu bırakmayanlardan. Hah işte 67 numara burası. Sonraki günlerde 67 numaralı kapı açılmamış olsaydı, hepimizin yaşamlarının ne kadar farklı olabileceğini saplantıya varan marazi bir ruh haliyle sık sık düşündüm. Üzerinde ilk fırsatta yeni bir kat çıkmaya hazır demir filizler bırakılmış, iki katlı, sıvasız beton bir evin önünde duruyoruz. Pencerelerin doğramaları maviye boyanmış, yaprakları bütünüyle dökülmüş olduğu için asma mı, mor salkım mı olduğunu anlayamadığım bir bitki, evin ön cephesini sarmış. Güçlü kollarını yan taraftaki çardağa atmış. Kapının hemen yanında bir ağaç var. İki basamakla çıkılan sokak kapısı da mavi boyalı. Derin zile basıyor. Tanıdık bir melodi uzun uzun çalıyor. Üsküdar'a giderken. Çinko ve saç bilekalardan yapılmış saçağın altında hızlanan yağmurdan ve soğuk rüzgardan korunmak için birbirimize sokulup sessizce bekliyoruz. Bir an kapının açılmayacağı umuduna kapılıyorum ama açılıyor. Bulucinli, dik yakalı, el örgüsü kazaklı, ayaklarında yün çoraplar olan genç bir çocuk açıyor kapıyı. Islanmış, üşümüş iki kadın. Kapıdan içeri süzülüyoruz. İrli ufaklı ayakkabılar ve terliklerle dolu duvara çakılı askılara, paltolar, atkılar asılmış taş bir koridor. Odun isi, ıslak asker postalı, kavrulmuş un karışımı bildik bir koku. İçimde bu anı daha önce yaşamışlık duygusu. Üşümüşsünüzdür hele, gelin diyor oda kapısının önünde duran güleç yüzlü orta yaşlı kadın. Koridorun sonundaki kapıdan sıcak, havasız ama aydınlık bir odaya giriyoruz. İki yanda üzerlerine siirt battaniye serili iki divan. Divanların arkasında duvarda Hazreti Ali'yi elinde Zülfikar'la at üstünde gösteren Anadolu kahvehanelerinden tanıdığım bir duvar halısı. Ortada büyük bir sehpa, üstünde pembe plastik güllerle dolu gösterişli bir vazo, köşede dantel örtülü bir televizyon, odanın kapısının yanında cam mekanlı bir büfe, içinde sarı yaldızlı bir takım, kaneviçe işi özgen örtülü raflar ve sıra sıra cam bardaklar. Sobaya en yakın pencerenin içine kıvrılmış uyuyan alacalı bulacalı bir kedi ve sobanın üzerine yerleştirilmiş, siniye dizilmiş küçük yassı bideler. Siz geleceksiniz diye biraz kete yoğurdum. Köyden gelmiş tulum peynir de var. Çayı demleriz şimdi. Ali oğlum, demlikle çaydanlığı getiriver mutfaktan kuzum benim. Zahmet ettiniz diyor Derin. Biz biraz konuşup fazla rahatsız etmeden gidecektik. Keteler, tulum peyniri, çaylar. Hatırlıyorum ve kendimi gevşemiş, ferahlamış hissediyorum. Zeytinburnu'nda bir gece kondudaydık. Yine böyle soğuk bir gündü. Sobanın üstünde sıcak keteler, kulağımda doğulu vurgusu taşıyan bir ses. Sosyalizm işçi sınıfın işidir. İçimde, göğsümün orta yerinde bir pırpır kuş, bir eziklik, bir özlem, burnumda yıllar öncesinin kokuları. Kaç yıl? 30 mu, 35 mi? Kokunun benzersiz anımsatma gücü. Kete, odun ateşi, ıslak postalların ekşi kokusu. Susuyoruz. Derine bakıyorum. Kendine güvenli halinden eser yok. Sıkıntılı, tedirgin, hatta belki de geldiğine, hele de beni de peşinden sürüklediğine pişman. Kedi pencerenin içinde gerinip kalkıp kucağıma atlıyor. Ne tuhaf, kediler hep beni seçer. İçimde katıla katıla ağlama isteği, Derine de ona uyup buraya geldiğim için kendime de lanet okuyorum. Kediyi okşuyorum usul usul. Delikanlı, demlikle çaydanlığı sobanın üzerine yerleştirirken gidip babama haber vereyim diyor. Sıkıntılı bir sessizlik oluyor. Biz buraya oğlumun ölümüyle ilgili bir şeyle öğrenmek için geldik diyorum. Odayı dolaşıp duran kendi sesimi bir yabancının ilgisizliğiyle dinliyorum. Derinin rahatladığını hissediyorum. Gözlerimi aralayıp sessiz bir teşekkür yollamaya çalışıyor bana. Varsın, babasına haber versin de onunla konuşun. O daha iyi bilir soracaklarınızı diyor kadın. O konuşur sizinle. Hastadır. O gün, bugün hastadır. 6 yıl oldu, hala alışamadık. Bir oğul yitirmek ne demek? Bilir misin demeyeceğim, biliyorsun. Bir oğul yitirmek. Umut'la Pieta heykelinin önündeyiz. Tam da onu yeniden bulduğumu, kazanabileceğimi, geç de olsa oğluma sahip çıkabileceğimi sandığım günler. Yıllar sonra Paris'e yanıma geldiğinde 15'ini sürdürüyordu. Sanki yıllar sonra karşılaşmış bir anaoğul değil de, her an patlayabilecek, fırtınayı geciktirmeye çalışarak birbirlerini gözetleyen iki kuşkulu yabancı gibiydik. Dikkatli, mesafeli ve diken üstünde. Fazla uyum sorunu çekmedi, en azından bana yansıtmadı. Fransızcası iyiydi, sanki İstanbul'da bıraktığı okuluna Paris'e devam ediyordu. Okulda arkadaşlar da edinmişti. İstanbul'dan göçmüş bir Ermeni ailenin oğlu, Cezayir asıllı kara gözlü, simsiyah kıvırcık saçlı cıvıl cıvıl Fatima. 12 Eylül'de yurt dışına çıkmış bir sendikacının, kendisinden birkaç sınıf küçük çocuğu. Ama kimseye yakın değildi. Herkesle, arkadaşlarıyla da mesafeliydi. Sanki bir başka dünyada yaşarken, ara sıra sahneye çıkıp aramıza katılıyor, rolünü oynayıp yine kendi dünyasına dönüyordu. Umut'la Floransa'da Pieta heykelinin önündeyiz. Belki de onu küçücük bırakıp gittiğimden beri ilk kez bu kadar yakınız birbirimize. Sanat tarihi okumak isterdim diyor. Sanat tarihi ve sanat felsefesi. Yürekten destekliyorum. İtalya bu konuda en uygun yer diyorum. Ne iyi olurdu. Ben de buraya yerleşirdim o zaman. Ama böyle fanteziler yapılamıyor hayatta. Para getirecek bir işe sahip olmak gerekiyor Ülkü diyor. Hüzünlü bir sesle. 5 yıl sonra Paris'te buluştuğumuzdan beri bana anne değil de Ülkü diyor ısrarla. Oysa çocukken anne derdi. Çocukların annelerini babalarının adlarıyla çağırdıkları ailelerden değildik. Hoşuma gitmiyordu. Her Ülkü deyişinde ürperiyordum. Bana anne de ne olur dememek için kendimi güç tutuyordum. İnsanın ilgi duyduğu şeyi yapması hiç de fantezi değil. Fantezi ise bile senin böyle fantezileri hakkın var Umut. Neden? Rüşvet mi bu? Her istediğimi yapıyorsun. Beni şımartıyorsun. Bana borcun yok ki anne. Pieta'nın önündeyiz. Ebedi ana, ebedi oğlun, kurbanın, kurtarıcının ölüsünün üstüne eğilmiş. Yıllar sonra ilk kez anne diyor bana. İkimiz de şaşkınız. İçimden boynuna sarılmak geliyor, içimden ağlıyorum, sevinç ağlaması. Bir oğlum oluyor yeniden. Hafifçe kolunu tutuyorum. Sana borcum tabii ki var. Tersi sanılır ama bütün anaların çocuklarına borçları vardır. Bir yıl boyunca Paris'te oğlumla mutlu yaşıyoruz. En azından ben öyle sanıyorum. Sessizliğini, uzaklığını, içe kapanıklığını görmezden geliyorum. Zaman zaman umulmadık şekilde açılıyor. Anlatabileceğini hiç düşünmediğim şeyleri anlatıyor. Sonra yeniden suskunluğuna, dinginliğine, gerçek dünyasına dönüyor. Liseyi bitirip de Türkiye'ye dönmek, üniversiteyi Türkiye'de okumak istediğini söylediğinde, sanki uzun süredir bilip de kendime bile açıklamaktan çekindiğim bir sır, ortalık yerde söylenivermiş gibi oluyor. İçimden bir şey kopuyor. İyiydik böyle Umut. Ben senin de mutlu olduğunu sanıyordum. İyiydik Ülkü, iyiydik. Ve iletişimsizdik. Bu senin suçun değil. Deneyemez miydik? İletişim kuramaz mıydık? Hiçbir şey için geç kalmış sayılmayız. Buraya ait değilim anne. Senin dünyana, senin geçmişine de ait değilim. Burada çok yalnızım ve çok sıradanım. Bırak gideyim. Kadının kaç şeker katayım sorusuyla odaya dönüyorum. Tek lütfen. Baba gelene kadar az konuşup çok susuyoruz. Çaylarımızı içiyor, kurabiyeleri kemiriyoruz. Herkes kendi oğlunu, kendi ölüsünü düşünüyor. Bir kapı gıcırtısı, yumuşak ayak sesleri, sıcak odaya süzülen soğuk, temiz hava. Baba önde, blücünlü kazaklı delikanlı arkada odaya giriyorlar. Hoş gelmişsiniz, hoş bulmuşuz. Sağ elini göğsüne koyup öne eğilmesi, soluk sarı, ince esmer yüzü, hafifçe kamburlaşmış, ince uzun gövdesiyle birazdan sazını alıp alevi nefesleri üfleyecek bir ozan sanki. Bunda onun hiçbir suçu yok. Ama fena halde sinirime dokunuyor. Kötü bir tiyatro oyununun kötü figüranlarından biri. Sen aslında halkı hiç sevmedin. Emekçi halka hiç yakın olmadın. Onlar senin ideolojik tercihinin figüran yığınlarından ibaretti. Sınıfla hiç özdeşleşmedin. Onları küçümsedin. Kendi kurtarıcı misyonunu gerçekleştirebilmek için gerekli kurtarılacaklar yığından ibaretti onlar senin için, demişti Ömer ayrılmadan önceki son tartışmalarımızdan birinde. Belki de haklıydı. Yeniden çaylar dökülüyor ince belli cam bardaklara. Gazetelerin promosyon olarak dağıttıkları çiçekli melamin tabaklara keteler ve kurabiyeler dolduruluyor. Elinde Zülfikar ile Hazreti Ali, karşı duvara asılı halıdan fırlayıp aramıza çökecek neredeyse. Halının hemen altındaki çerçeveli ince uzun bir levhada Arap harfliğiyle bir yazı var. Altında La Yuktal, Muslim bir kafir yazıyor. Ne anlama geldiğini soruyorum bilmiyorlar. Hazreti Ali'nin kılıcının üstünde böyle yazdığı söylenir. Atalardan kalma eski bir levhadır, yıllardır durur böyle diyor baba. Yazının hiçbir Müslüman bir kafiri öldürdüğü için öldürülemez anlamına geldiğini çok sonra bu konulara meraklı bir arkadaşımdan öğreniyorum. Derin, gözleri yerde sessizce çayını karıştırıyor. Bu evleri, bu eşyayı, bu plastik çiçekleri, dantel ya da naylon örtüleri, süsleri, takımları geçmişten tanıyorum ben. Hiç eskimemiş, hiç değişmemişler. İşçi semtlerindeki gecekondu mahallelerindeki evlerin bildik dekoru. Derini şaşırtan, huzursuz eden, yabancılaştıran ne varsa hepsini biliyorum. Ama artık hepsine uzağım, sevgisizim. Oğlumun nasıl öldüğünü öğrenmek için geldim diyorum dümdüz bir sesle. Öldürüldüğünde burada değildim. Birkaç yıldır ayrıydık. Yanılmıyorsam oğlunuzla birlikte öldürülmüşler. Belki bizi aydınlatırsınız, ipuçları verebilirsiniz diye düşündük. 6-7 yıl geçti diyor baba. Çok zaman oldu. Bazen insan kendi evladının yüzünü bile unutuyor. Öğrenip ne yapacaksınız artık? Ölümün öğrenilecek nesi var? Var diyorum. O son anı en ince ayrıntısına kadar sanki yanındaymışçasına bilmek, paylaşmak istersiniz. Ne kadar iyi bilirseniz o kadar yakın olursunuz ölünüze. Söylediklerime kendim de şaşırıyorum. Gerçekten böyle düşünüp düşünmediğimden, sözlerimin içten olup olmadığından emin değilim. Adamın başını kaldırıp ilk kez yüzüme baktığını fark ediyorum. İçtenliğimi ölçmeye çalışıyor. Oğullar er geç bizden ayrılıp kendi yollarına gidiyorlar diyor. Onları tanımak ne mümkün? Bir gün yuvadan uçuyorlar, ölüm haberleri geliyor. Devrim için, halk için şehit olmak diyor birileri. Devlet terörist diyor, vatan haini diyor. Sence hangisi? Öfkeli. Her şeye, herkese öfkeli. Orada olmamızı, yıllar sonra ölümümüzün peşine düşmemizi anlamsız buluyor. Cici bayan kaprisi, tepelerin karşı yanındakilerin yapmacık sevgisi sayıyor. Adeta sınıyor beni. İstanbul'un öte yanından gelmiş bu iki kadınla kendi oğlu arasında bir bağ kurmakta zorlanıyor. Benim oğlum öldü diyorum analığa sığınarak. Giderek öfkelendiğimi hissediyorum. Benim de oğlum öldürüldü. Şehit veya hain, ne önemi var? O benim oğlumdu. Bilmek isterdim. Son anında ne düşünmüştü? Acısı çok muydu? Beni hatırlamış mıydı? Ölümüme değer miydi diye sormuş muydu kendi kendine? Yoksa pişman mı olmuştu? Hayat neydi? Ölüm neydi onun için? Bilmek isterdim. Hiç hesapta yokken sessizce ağlamaya başlıyorum. Belki de Umut'un öldürüldüğünü öğrendiğimden bu yana ilk kez oğlumun ölümünü bu kadar bilinçli, bu kadar somut kavruyorum. Acı çekmiş miydi son anında sorusu bir soru olmaktan çıkıp çektiği acının içimde yeniden üretilmesine dönüşüyor. Beni hatırlamış mıydı ölürken sorusu bir burgu oluyor, içim acıyor, dayanılmaz acıyor. Küçücük de onu bırakıp gittiğimde kedi köpek desenli pijamasıyla odasının kapısında ölü ufacık, aciz, korumasız durup ''Sen de babam gibi beni bırakıp gidecek misin anne?'' diye sorduğunda ona yalan söylemiştim. Hayır demiştim. Şimdi suçlu arıyorum. Oğlumu kimlerin nasıl öldürdüğünü araştırıyorum. Birden buraya gelmeyi neden istemediğimi, neden ayak sürdüğümü anlıyorum. Anladıkça içimin acısı artıyor. Burada süslenip püslenmemiş, evlat acısı zırhına bürünmemiş, çıplak gerçekten kaçmam mümkün değil. Bu evde o soruyu sormaktan, kendimle yüzleşmekten kaçınamam. Umut'un ölümünden ben de sorumlu değil miyim? Onu bırakıp giderken oğlumu ölüme götürecek yolun ilk taşını ben koymadım mı? Yıllar sonra yanıma geldiğinde aramızdaki uzaklığı aşmak için ne yaptım? Türkiye'ye dönmek istediğinde özgürlükçü modern anne rolüne bürünüp onun yalnızlığına ve kimsesizliğine dönmesine izin verirken aslında kendi özgürlüğüm değil miydi korumak istediğim? Odadakiler ağladığımı fark etmemiş gibi yapıyorlar. İstemeden gözyaşlarının bağışlatıcılığına sığınıyorum. Bildiğimiz her şeyi sizinle paylaşırız diyor baba. Sınavı geçtiğimi anlıyorum. Derinin sesini duyuyorum. Ölü ele geçirilmeleri emrini kim vermişti? Biliniyor mu? Operasyona katılan polislere bir de öldürüldükleri evde olduğu söylenen dördüncü kişiye ulaşabilir miyiz acaba? 4. Kız yanında yaşlı mı genç mi anlaşılmayan o tuhaf kadınla birlikte kapıya dayandığında bu işten hiç hoşlanmadım. Ölü izi sürenleri sevmem. Ölü geri dönmeyeceğine göre ya TC devletin ajanıdırlar ya da vardır bir başka hesapları. Anama babamı çağırana kadar ağzını sıkı tutmasını tembihleyecek zaman bile kalmadı. En iyisi ne halleri varsa görsünler deyip sıvışmaktı. Ama kontrolü büsbütün elden kaçırmaktan korktum. Sonra olup bitenleri sekreter yoldaşı anlattığım zaman ''İyi ki kalmışsın'' dedi. ''Devrimci uyanık olacak ama paranoyak değil. Burjuva kızlarını iyi tanırım. Kız anlattığın gibi ise kadın da şehit olan yoldaşın anasıysa fukaralar gerçekten de ölülerinin peşine düşmüşlerdir.'' Üstelik bunlar sınıflarının desteğini güvendiklerinden gözüpek olurlar. İşçi sınıfının davasını benimsemiş bir burjuvayı, sınıf savaşımının dışında kalan işbirlikçi bir proletere bin kez yeğlerim. Yoldaşım bu geniş görüşlülüğüne öteden beri hayranımdır. Devrimci önderlik böyle oluyor demek ki. Kadınla veya kızla kendisinin görüşmesini önerdiğinde reddetti. Aslına bakarsan o olayın üzerinden epeyce zaman geçti dedi. Çok da iyi hatırlamıyorum ama sanırım bize teslimiyetçi muhalefet kanadından koparak gelmişti. Ben birlikte hiç çalışmadım. Çocuk daha sempatizan sayılırdı. Denenmişliği, sınanmışlığı yoktu. Kerem abinin yanına vermiştik. Hanım evladı gibi görünüyor ama devrimci kumaştan. Babası, anası da sol hareketten geliyorlarmış. 68 kuşağından ama revizyonist çizgiden. Düzeni olduğu kadar neden bilmem onlara da hıncı var. Silahlı mücadelenin tek çare olduğuna inanmış. Partiye de bağlı ama pişmesi gerek demişti. O kadarını hatırlıyorum. Şimdilik sen ilgilen anasıyla bacısıyla. Kızın üzerine çalış. Gün gelir çok yararlı olur. Kadına dikkat et. Fazla suskun ve çok bilmiş diyorsun. Bu revizyonistlere güven olmaz. Hele de döneklerine. İstedikleri neydi? Neyin peşindeydiler? İlk karşılaştığımızda tam anlamamıştım. Hücre evine baskında abimle birlikte öldürülen yoldaşın peşindeydiler. Onun kimliğini, nasıl biri olduğunu, nasıl öldüğünü öğrenmek istiyorlardı. Beni perelendiren çocuğun anasıyla kız kardeşinin o ilk karşılaşmada kız kardeşi olduğunu söylemişti. Sanki çocuklarını hiç tanımıyorlarmış da nasıl biri olduğunu bizlerden öğrenmeye çalışıyorlarmış gibi davranmalarıydı. Nasıl öldürüldüğünü, ölümünden kimlerin sorumlu olduğunu, gerçekten örgüt üyesi olup olmadığını öğrenmek istediklerini söyleselerdi, asıl amaçları başkaydı sanki. Kerem abim öldürüldüğünde 16'mı sürüyordum. Aramız 7 yaştır. O benim kahramanımdı. Şehit olduğunda hiç ağlamadım. Mezarının başında devrim andı içtim. TC polisi cenaze törenine engel olmak istedi ama başaramadı. Sarı yıldızlı kızıl bayraklarımız dalgalandı mezarlıkta. Babamla dedem bozuldular biraz. Töreye aykırı saydılar ama yoldaşlar bu da devrimci töre deyip ağırlık koyunca çaresiz boyun eğdiler. Üstelik polisin bütün engellemesine rağmen sol yumruklarımız havada, sarı yıldızlı kızıl maskelerimiz ve kızıl bayraklarımızla öyle görkemli bir tören oldu ki, enternasyonel'i söyleyip devrim andı içerken, baktım babam da kaldırmış yumruğunu havaya, cenazede kanı yerde kalmayacak diye devrim yemini ederken, sözler dudaklarımın ucunda değil, ta yüreğimin içindeydi. Onun adını alıp kendi adıma ekledim. Ali'ydim, Kerem Ali oldum. Kerem abim, Filinta gibi karayağız, yakışıklıydı. Züleyha ablamla ben bir yana, Kerem abim öteki yana. Anam öyle severdi ki büyük oğlunu. Doyamadan gideceğini bilmiş gibi. Ailede herkes abimle iftihar ederdi. İtiler'deki apartmanda kapıcılık yaptığım sırada, abim liseyi takdirle bitirince apartmanın sahibi zengin müteahhit, zekatımı böyle ödeyeyim, okutmak sevaptır diyerek onu üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanması için dershaneye göndermişti. Düzgün bir yeri kazanırsın, sonuna kadar da okuturum demişti. Abim kimsenin yüzünü kara çıkarmadı. Teknik üniversiteyi kazandı. Hem de elektrik elektronik bölümünü. Ev sahibi de sözünü tuttu. Burs gibi bir para bağladı ona. Sonra kümülü kaloriferden doğal gazlı kalorifere geçilirken babamın işine son verdiler. Artık sürekli kapıcılara ihtiyaç kalmamıştı. Neyse ki bizimkilerin köyden gelir gelmez edindikleri bu gecekondu varmış. Anlattıklarına göre o zamanlar buralar boşmuş daha. Amcamların gecekondusunun hemen yanında konu komşunun imecesiyle bir gecede derme çatma kondurmuşlar bizimkini. Hani bulunsun, yıkımdan kurtulursa bir gün işe yarar hesabı. Sonra ellerine para geçtikçe ağır ağır tamamlamışlar. Tamamlamak dediysem, içine girilecek hale getirmek anlamına gelir bu. Gecekondular hiçbir zaman tamamlanmaz. Damlarda demir filizleri ya da bir iki karış tuğla duvar hep durur. Yeni bir kat çıkma umudunun bayrağıdır o demir filizlerle birkaç sıra tuğla. Yeni bir kat, köşeyi dönmek, yırtmak demektir bizim buralarda. Gecekondu mafyası varoşların anasını satsa da bizim tepede tutunamadı pek. Örgüt seracıları da, mafyacıları da devrimci yöntemlerle daha baştan geriletmiş diye anlatırlar. Bizim derdimiz daha çok belediye yıkım ekipleriyle bir de polisledir. Bu tepede gecekondu yıkımı devrimci direnişe dönüşür hemen. İnsanlar bu toprakların gerçek sahibi olduklarının, haklılıklarının bilincindedirlerdi ondan. Bizim evi de birkaç kez yıkmaya kalkışmışlar. Anam dama çıkıp bizleri de kucağına alıp öylece durmuş, direnmiş. Televizyonlar göstermiş hep. Rüşvet veremiyorduk da ondan derdi babam. Her yıkımdan sonra yılmadan biraz daha genişleterek yeniden yaparlardı. Yine tüm mahallenin bir de örgütün imecesiyle. Etiler'deki kapıcı dairesinden çıktığımıza sevinmiştim ben. Orası altı nüfusa, biri mutfak olarak da kullanılan iki öz odaydı. Toplasan bu evin bir odası etmez. Gece oldu mu yatakları serer, üst üste yatardık. Babamın anamı altına aldığını, sonra kalkıp gusül abdesti aldıklarını hepimiz duyar, duymamak için yorganlarımızı başımıza çekerdik. Kerem abim fazla konuşmazdı. Güldü mü, gözlerinin içi gülerdi. Öldürüldüğü yıl artık evden ayrılmıştı. Hepimiz bir işlere karıştığını, bir örgüt durumu falan olduğunu seziyorduk. Ama dünya pek fena oldu. Pek gaddar, pek kanlı oldu. Ya Ali, ya Settar. Çoluk çocuğumuzu koru diye tasalanıp dua eden anam dışında kimsenin itirazı yoktu abimin yoluna. Onun aklına, sağduyusuna, onuruna güvenirlerdi. Eve çok seyrek uğramaya başladığı günlerden birinde bileğimden hafifçe tutup evin önündeki avluya çıkartmıştı beni. Sağ yanımız köprünün girişi, daha ötede Etiler'in, Akatlar'ın villaları, siteleri hemen aşağıda, karşımızda film dekoru gibi Boğaziçi karşılıklı iki hisar, yalılar, tekneler, diskolardan, barlardan bizim tepelere kadar yükselen müzik. Oraları daha çok televizyonda seyrederdik. Uzun bacaklı çıplak manken kızların katıldığı programların çekimi, rüzgar kuzeyden estimi, gürültüsü bizim tepelerden duyulan o lüks eğlence yerlerinde yapılırdı çoğunluk. Bazen de arkadaşlarla ak merkeze, çevreyi kontrole giderdik. Bir kola bir hamburgerin, bizim ailecek bir haftalık yiyecek masrafımıza eşit olduğu kafelerde, kimlerin oturduğunu, ne yiyip içtiklerini dikizlerdi uzaktan. Açlıktan, arsızlıktan değil, sınıfsal meseleyi doğru koyabilmek, kitleleri daha iyi bilinçlendirmek için, bir de yarın öbür gün gerekirse nerede nasıl bir eylem konulacağını, nereden girilip nereden kaçılacağını saptayabilmek için. Etrafına bak demişti abim. Bir şu yalılara, şu villalara, köprüye girmeye çalışan şu araba seline bak. Bir de iki adım ötedeki bizim mahalleye. Etiler'deki apartmanı hatırlıyor musun? Hani bazen dairelerden biri seslenirdi. Sabah ekmek almayı unutmuşuz. Sabah servise çıkarken şunu ısmarlamayı unutmuşuz. Bunu istemeyi unutmuşuz. Bunu istemeyi unutmuşuz. Çocuklardan biri gitsin de alıversin diye. Biz de dediklerini iki etmez, hevesle koştururduk. Küçük hanımlar, küçük beyler, hepsi yaşıtlarımız, okuldan servisle dönerken ya da elleri kolları dolu alışverişten dönerken, daha onlar seslenmeden seyirtir, ellerindeki çantalarını, paketlerini alırdık. Kimileri taşır, kimileri taşıtır, düzen böyleydi. Görevimiz sanırdık bunu. Bakkaldan ekmek alıp getirdiğinde ya da başka bir şeyi, beylerin sigaralarını, o şımarık çocukların ağlayıp tutturdukları çikolataları, kolaları, hanımların aybaşı bağlarını, çift kanatlı orkitleri bir sürü ıvır zıvır kapıp geldiğinde, paketlerini çantalarını kapıcıya kadar taşıdığında, kapıdan içeri bakar mıydın hiç? Bakardım, bakmaya çalışırdım yani. Kapıyı ardına kadar açmazlardı ki. Bayramlarda hani babam, büyüklere saygı gerek, hem bahşiş de verirler diye bize el öpmeye gönderdiğinde, salonlarının bir köşesine iliştiğimizde görürdün ama. Evet görürdüm. Sen bahşişi almak istemezdin, onlar da ısrar ederdi. Bahşiş meselesini bırak bir yana. Evet almazdım. Ağırıma giderdi almak. Babam da kızardı neden almıyorum diye. Ama sen şimdi o evlerde gördüklerini hatırla. Bizim karanlık, rutubetli kapıcı odamızı da hatırla. Bu işte bir bozukluk yok mu sence? Var demiştim yüreğim çarparak. İstanbul içinde kaç İstanbul var? Bizim İstanbul, bir de onların İstanbul'u, öteki İstanbul. Dünyada, Türkiye'de de öyle işte. Yoksulların dünyası ile varsılların dünyası, yoksulların Türkiye'si ile varsılların Türkiye'si. Biz neden buradayız, onlar neden orada? Neden ikide bir de bizim gece kondularımızı yıkmaya gelirler de şu güzelim boğaz koruluklarının içlerindeki siteleri villalara yıkmak kimsenin aklına gelmez? Hiç düşündün mü? Evet, düşünüyorum bazen. Okulda da düşünüyorum. Hani beni ilkokulda kapıcı çocukları sınıfına koymuşlardı. O zaman da düşünmüştüm. Ama o zaman çocuklar okullarda, sınıflara babalarının ne iş yaptığına göre dağıtılırlar sanıyordum. Evet, düşünmüştüm. Bir de eğer kızmazsan söylerim, senin yatağının altında kitaplar var ya, onlardan bazılarına baktım ben, okudum biraz. Tam kaptıramadım ama galiba bunları anlatıyordu. Kerem abim gülmüş. Gülünce yüzünde güller açmıştı. Erken başlamışsın. Aferin ufaklık. O kitaplar sana bir numara bol gelir. Ben uygunlarını bulup getiririm. Şimdilik beş parmağın beşi de bir mi aldatmacasına? Kanma yeter. Bir de bu düzenin efendilerinin iktidarı gel buyur diyerek bizlere bırakmayacaklarını bil. Kendini tek başına kurtaramazsın. Kurtardım sanırsan boka batarsın. Mafyaya falan düşersin. Kurtuluş sınıfla birlikte sınıfın öncülüğünde olacak. Bu şehir çepeçevre devrimci bir kuşakla sarılı. Varoşlar diyorlar küçümseyerek. Bir gün aşağılanan, küçümsenen varoşlar şehri fethedecek. Hani o sevdiğimiz türküdeki gibi. Devrim türküleriyle geleceğiz. Bekle bizi İstanbul. Bekle bizi İstanbul diye tekrar etmiştim. Gözlerimde nedenini bilmediğim yaşlarla. İyi demişti Kerem abim. Ben artık eve pek sık uğrayamam. Bizimkileri üzme. Okulu bıraktığımı da bilmesinler. Eğer beni arayan falan olursa kim olursa olsun hayırsız çıktı, çekti gitti, nerede bilmiyoruz dersiniz. Çok heyecanlanmıştım. Yüreğim çarpıyordu. Dinsel bir törende gibiydim. Birazdan Hazreti Ali gibi şehitlik bandını alnıma takıp yaralarımı kanatarak dövünecektim sanki. Abime sarıldım. Başını omzuma gömdüm. Sümüğümü çeke çeke ağladığımı duymasını istiyordum. Ağlayacak bir şey yok dedi. Yine görüşeceğiz. Devrimciler ağlamaz demiyorum. Devrimciler de ağlar. Erkekler de ağlar. Mesele ağlamak da değil. Ne için ağladığında? Gitti. Sanki göğsünün orta yerinde bir delik değil, bir çukur açıldı. Sanki kuduz bir kedi günlerce durmaksızın yüreğimi tırmaladı. Öyle bir acı, öyle bir boşluk. Sonraki günlerde onu çok seyrek gördüm. Bazı bazı anamızın babamızın hatırını sorup gönüllerini hoş etmek için sabahın köründe ya da gecenin karanlığında kısacık uğradığı olurdu. Sonra hepten kayboldu. Sonra da ölüsünü teslim aldık. Polis hücre evini kuşattığında teslim ol çağrısına uymayıp içeriden ateş ettikleri söylendi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 97.